Müzikte iz bırakanlar. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Ekrem Öztan. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bu hafta Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı müzikolog ve öğretim görevlisi Günay Günaydın çok değerli bir isim stüdyomuzda. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Şeref verdiniz, mutluluk verdiniz. Dinleyicilerimizle sizinle buluşturmak bizim için ayrıca bir mutluluk. Bu hafta sizinle birlikte Türk müziğimize, geleneksel Türk müziğimize büyük katkısı olan ve çok değerli isimlerden biri olan Hacı Arif Bey'i konuşacağız.
Evet.
Onun yaşantısını ve müziğini, sanatımıza olan derin katkılarını konuşacağız efendim. Konuşmadan önce diyorum biraz sizleri dinleyicilerimize tanıtalım. Hacettepe Üniversitesi'nde çok değerli öğretim görevlilerimizden birisiniz. Ve Türk müziğine de çok büyük katkılarınız var. Yeni kitabınız var, kitaplarınız var.
Evet.
Çok güzel şarkı söylüyorsunuz, sesiniz
teşekkür
çok
ederim.
Güzel. Yani hangi birini bahsetsek, hangi birinden konuşsak sizden başlayalım efendim. Sizden dinleyelim biraz.
Çok teşekkür ederim. Çanakkale'liyim.
Evet.
Çok
güzel
klasik ama
bir şehirdir.
Çok,
çok.
Çocukluktan beri müzik yeteneğim var. Bunu farkındaydım ve çok güzel kullandım. Evet. Sesim de güzeldi.
Evet. Ben nereden biliyorum? Çünkü biz aynı yerde
aynı
birlikte,
yerde okuduk,
senelerde
aynı yerde
birlikteyiz.
Okuduk. Ve çocuktan beri de yazmayı da meraklıydım.
Evet.
Herhalde bu topraklarda işini severek yapan nadir memurlanan birisiyim. Dünyayı tekrar gelsem yine aynı yerde olmak, yine yazmak, yine söylemek isterdim.
Ne güzel.
İşimi seviyorum. 10-12 yıldır da yazarlığa yöneldim. Çocukluktan beri vardı bu.
Evet.
O da nereden geldi? Okulumuzda müzik tarihi dersi, geleneksel Türk müzikleri tarihi dersi verirken
evet.
birçok kaynaklardan yararlanıyoruz. Ve bu kaynaklarda hep kuyruklu yanlışlar almış gitmiş. Onu düzelteyim, bunu düzelteyim, bunu nasıl halledeyim derken ya dedim Günay artık sen otur yaz. Kalem tutma zamanın geldi.
Ne güzel.
İlk kitabım Harem'in Son Gülleri'ydi. Osmanlı Harem'inin sonunu anlatıyordum. Pek alanımızla ilgili değildi ama harem tabii Osmanlı Sarayı'nda müziğin de öğretildiği, çalgı çalmanın da öğretildiği bir özel mekan. Dolayısıyla doğrudan ilgili. Arkasından Itri'nin hayatı geldi. Esrar-ı Aşk. Onun arkasından Name-i Cihan geldi. Hacı Arif Bey'in hayatı. Sonra şimdi de Dede Efendi yazıyorum. Onunla çok ilginç bir anısı var bende. 2 sene önce evde çok büyük bir tadilat yapıyoruz. Name-i Cihan yeni çıkmış. Evde her yer her yerde. Ve ben tozun toprağın içinde yatağıma gidip ayakkabıyla falan yatıp tekrar kalkıp işime gidiyorum. Rahmetli hocam Halil Erdoğan Cengiz'i gördüm rüyamda. Burcu Hanım. 2 kişi beraber okuduk biz. Hocanın sağında o solunda ben otururdum. Ders yapardık. O gün rüyamda hocamı gördüm. Şöyle döndü. Her zaman içtiği o mentoli sigarasından derin bir nefes alıp şöyle pusu pusu baktı. Ya evlat dedi. Sen dedi Itri'yi yazdın. Hacı Arif Bey'i yazdın. Dedi efendi yazmadan mı öleceksin? Tüylerim diken diken oldu. Kalktım ter içindeyim. Suyumu içtim. Hemen o pisliğin içerisinde bilgisayarımı açtım. Dedi efendiye başlığı koydum. Bir paragraf yazdım. 2 paragraf, 3 paragraf derken aldı başına gitti 8-10 sayfa. Yatağa girdim. Dedim bu kitabın adı ne olmalı? Şimdi ilk kitabın adı Esrarı Aşk. Itri'nin hayatı yani aşkın esrarı. Hacı Arif Bey'in hayatını anlattığım kitaba da Name-i Cihan. Cihan'ın namesi ismini koymuştum. Bu kabilden bir şey olsun. İzafetli olsun diye düşündüm. Sonra ne olsun derken aklıma geldi. Çünkü alt başlık Dede Efendi, musikimizin peri Dede Efendi demiştim. Hemen tekrar kalktım. Bilgisayarı açtım sabahın 4'ü. Pir musiki Dede Efendi'ye yazdım, yattım. Yani diyeceğim o ki, öyle ben yan geleyim yatayım, horul horul uyuyayım, bir yerde işler olsun. Yok öyle ya ama.
Uyurken
yorulacaksınız, çalışacaksınız, terleyeceksiniz, ortaya bir şey çıkacak.
Evet.
O da parayla, pulla falan ölçülmez karşılığı. Bir teşekkür. Böyle güzel ortamda beraber olmak. Sevilmek sayılmak dünyaya bedel.
Çok güzel, ne güzel, ne mutlu.
Daha çok çok birlikte olacağız inşallah. Bu şey bilgilerinizden, bu derin i̇nşallah. Bilgilerinizden faydalanacağız. İnşallah. Dinleyicilerimizi de faydalandıracağız
i̇nşallah.
Tabii ki.
Niye yaşıyoruz? Çünkü, eğitimciyiz çünkü.
Evet, çünkü Türk müziğimizin tarihi çok derin, çok engin. Nerelere kadar ulaşıyor, nerelerden geliyor? Birazcık oralardan başlayalım mı? Nedir bu Türk musikisi? Birkaç şey söyle. Türk sanat müziği, klasik Türk müziği. Biz diyoruz ki geleneksel Türk müziği. Nedir bu? Nerelerden aldık?
Bu çok güzel bir soru ama öncelikle dinleyicilerimizi bir müzikle ilk önce havaya soksak.
Evet. Ne dinleyelim hocam?
Aslında Hacı Alper'in hayatını anlatırken bunu dinlememiz daha doğru olacak ama şimdiden kulaklarımız dolsun.
Evet.
Hacı Arif Bey'e hazırlık olsun.
Evet. Hacı Arif Bey'in ikinci eşi Zülfü Nigar Veremolur. Biraz sonra konuşacağız. Evet. Onun hastalığı sırasında üzüntüsünden en meşhur şarkılarından birini besteler. Segah eserini. Olmaz ilaç sineyi sattareme. Çare güzel. Bulunmaz bilirim yareme.
Çok güzel. Dinliyoruz efendim.
Çare bulunmaz bilirim.
sevgili Vedat Kaptan Yurdakul hocamızın o muhteşem sesinden
dinledik. Ne kadar güzel söyler. Kızıl da ben okuttum.
Evet. Nihan'a. Buradan selam olsun Vedat hocamıza.
Evet. Evet.
Evet.
Sorumuza gelelim.
Şimdi, sorumuza gelelim.
Türk musikisinin kökeni. Çok uzatmayalım. Şimdi aslında bu soruyu 25 sene önce sorsaydınız 10 dosya kağıdı anlatırdım. Ama yaş ilerleyip de hocalıkta pişmeye başlayınca süzüyorsunuz ve onu 2-3 paragrafa indirecek hale geliyorsunuz ki hocam bu kadar mı diyenlere şunu diyorum. Biz onu bu hale getirmek için 30 yıldır mürekkep yalıyoruz. Ya. Yani ya. Bir tıp doktorunun 7-8 sene okuyup da artık bir röntgen filmine bakıp da 30 saniyede size şu var demesine benziyor. Yani bu kadar para veriyoruz. 30 saniye bakıp da bu mu çıktı derler röntgen çektirenler. Bu iş onun gibi. Yani süzülme işi. Şimdi Türkler Orta Asya'dan Anadolu'ya geldikleri o uzun ve meşakkatli yolculuklarında beraberlerinde çok kıymetli bir şey de getirdiler. Halk musikilerini. Anadolu'ya geldiklerinde Anadolu boş değildi. Sümerlerden kalan, Hattiler yani Etilerden kalan bir birikmiş kültür vardı. Bu kültür bugün İran dediğimiz o günün Farslarının kültürüyle çok ciddi biçimde etkileşti. Ve bu üç kültürün etkileşiminden 16. asır ortalarından sonra Osmanlı-Türk musikisi oluşmaya başladı. Bazıları Türk musikisinin kökenini işte binlerce yıla falan götürürler. Bir kere artık şunu öğrendim ve şuna inanmaya başladım. Herkesi Türkleştirme çabamızdan kurtulmamız lazım. Milliyetin ne olursa olsun o kültüre verdiği katkı önemlidir. Yani Louis Pasteur kutu sesini Fransa için bulmadı. İnsanlık için buldu.
Evet.
Dolayısıyla bütün musikilerin insanın malı olduğunu düşünürsek şu ortaya çıkıyor. Şark dünyasında, Orta Doğu'da en eski kaynaklar Safiyettin Abdülmemin Urmevi'nin ki 13-14. Asıra denk gelir ve Abdülkadir Meragi'nin 15. asıra denk gelir. Yazdığı kitaplarda ne varsa en eski kaynakların bunlar olduğunu düşünürüz. Fakat bunların Türk olmadığını düşünüyorum. Bunlar Azeri Farsi, Farsi veya Azerbaycanlı olabilir. Azerbaycanlıyı bilerek kullanıyorum. Azeriler çok küçük bir etnik gruptur. Biz bugün Azerbaycanlılara Azeri derken de çok doğru bir tabirde bulunmuyoruz. Azeriler çok farklı bir etnik grup ama Azerbaycan'da tabii ki Türk. Fakat o zamanlar sınır yok, pasaport yok, kimin milletin ne olduğunu bilmek de mümkün değil. Yani Safiyettin veya Meragi Türk olsa ne olur olmasa önemli olan o kaynakları yazmış olmaları. Fakat o kaynaklara baktığımızda içindeki makam ve usullerin Asya'dan getirdiğimiz ve Anadolu'da harmanlanan musikilerle makamları çok fazla örtüşmediğini görüyoruz. Yabancı kalıyor. Demek ki o kitaplar yazan makam tanımları ve usul tanımları daha çok Fars, İran makamlarını tanıtan makamlar. Dolayısıyla Türk musikisi, Osmanlı Türk musikisinin tam Türkleşmesi ve kişiliğini bulması aslında 16. asırı buluyor. Kendi sapladığım bir örneği ve bilimsel bilgiyi vereyim. Sultan Besteciler ve Sultan Şehzadeler var. Tabi bestecilerimiz var. Yavuz Sultan Selim'in kardeşi Şehzade Korkut'un besteleri var. Onun bir mehteri var, bir peşevi var. Onun başına Kürdi peşev yazmış. Fakat eseri dinlediğimiz onun Hüseyin makamında olduğunu görüyoruz.
Hocam burada demek aklıma ki bir şey geliyor. Okuduğum kaynaklardan modların Yunan makamlarının hiç etkisi yok mudur? Bir şeye göre onun harmanlanmış olması bizim musikimizle.
Tabii ki o yalnız 19. asırda 20. asıra doğru biraz etkileşmeye başlıyor. Kilise müzikleriyle
öncesinden
beraber.
Öncesinden yok mu?
Nikos Ağlar var, Yorgo Bacanoslar var falan. Hı-hı. Var. Şimdi az önce söylediğime geleyim. Şehzade Korkut'un Kürdi peşevine baktığımızda makamın aslında Kürdi değil de Hüseyini olduğunu görüyoruz. O zaman bana şu şifreyi veriyor. O asırlarda bizim Hüseyini dediğimiz diziye İranlar yani Farslar Kürdi diyorlardı. Demek ki o dönemlerde hala Osmanlı topraklarında Fars kültürü egemen. Hı hı. Ve yavaş yavaş Türkleşmeye başladığı zamanlar artık şeye rastlıyor. Hafız Postları Itri'yle rastlıyor ki 16. asır ortaları ve sonları. Yani Osmanlı Türk musikisinin artık kimliğini bulduğu, Türkleştiği ve Fars etkisinden sıyrıldığı dönem 16. asır ortalarına yuvarlak rastlıyor. Zaten bize bir şifreyi de tambur dediğimiz çalgı veriyor. Orta Asya'dan getirdiğimiz o kopuz, o zamanlar perdesiz. O getirdiğimiz çalgı Arap'ın uduyla kıyaslanıyor. Ve uzun saba alışık olan Türkler kısa saplı şeyi çalamıyorlar, udu çalamıyorlar. Ve Sümer'den gelen pantur veya pantura denen çalgının da belki etkisi var. Tam olarak nedir düşünmek ve araştırmak lazım. Ortaya ikisinin harmanlanmış çalgısı tambur çıkıyor. öz Türk çalgısıdır. Osmanlı çalgısıdır.
Çok önemli bir çalgı.
Çok önemli. Evet. Hakikaten aslında o kadar önemli ki dikkatinizi bir şeye çekeceğim. Türkler bilerek veya bilmeyerek tambura o kadar kıymet vermişlerdir ki, onu o kadar kutsal kabul etmişlerdir ki, günümüzde veya geçmişimizde ne meyhaneye ne gazinoya hiç malzeme olmamış bir çalgıdır. Hmm. Udu, kanunu, diğer çalgıları malzeme etmişlerdir ama tamburu asla meyhaneye ve gazinoya malzeme etmemişlerdir. Çünkü o has özbeöz Osmanlı Türk çalgısıdır ve yeri çok kıymetlidir. Aynı şeyi ne için de söyleyebilirim.
Evet. Çok çok güzel anlattınız hocam. Evet. Şimdi Acayip Bey kimdir? Biraz ondan bahsedelim.
Şimdi Türk musiki tarihini tabii Avrupa'nın tarihiyle kıyaslamak çok yanlıştı. Klasik dönem, romantik dönem anlatırlar ama onların klasizm, romantizm anlayışları edebiyatlarıyla, resimleriyle ve mimariyle örtüşür. Bizde romantik mimari yok, romantik resim yok, romantik edebiyat yok. Neye göre o sınıflamayı dahil ediyoruz? Böyle bir şey yok. Bizde 1514 öncesi oluşum evresi dediğimiz bir evre var. Safiyettin ve Meragalı'dan söz etmiştim. 1514'te Çaldıran Zaferi'nden sonra Yavuz Sultan Selim Hasan Can Çelebi ile babasını alıp İstanbul'a gönderiyor ki çok büyük besteciler, Şeyh İsmail'in çok önem verdiği besteciler. Bu o müziğe verdiği değeri ve savaşta zarar görmelerini sağlamaları için şey yaptığı bir düşünce. Bunları önce İstanbul'a gönderiyor ve seferi devam edip Şam'a Mısır'a kadar gidiyor Yavuz Sultan Selim. Bana göre Osmanlı Türk musikisinin önemli bir mihenk taşı Çaldıran Zaferi'nden sonra Hasan Can Çelebi'nin babası İstanbul'a gönderilmesi. Bu dönemden sonra Doruk Evre başlıyor. Yani Hasan Can Çelebi, Hafız Post, Itri. Ta ne zamana kadar? Hacı Arif Bey'e geleceğiz biraz sonra. Gelenekten kopuş evresine kadar. 1826 yılında 2. Mahmut, Sultan 2. Mahmut Yeniçeri Ocağı'nı kaldırır. Ona bağlı olarak çalışan Mehterani Humayun da tarihe karışır. Mehter sabah, öğle, ikindi, akşam her ezan vaktinde 5 fasıl nöbet vurur. Hı hı. Sultan bakar artık nöbet vurulmuyor. Niye olduğunu sordu sultanım. Artık Yeniçeri Ocağı tarihe karıştı. Ona bağlı olarak çalışan Mehterani Humayun da tarihe karıştı. Artık bandımız yok der. İkinci Mahmut da şu yanıtı verir. Hayır, onlar asker olmaktan çok musiki için astır. Ve o musiki için aslar çoluk çocuk geçindiriyorlar. Mehterani Humayun bir süre daha görevini devam edecek. Ta ki modern bir bando teşekkür edilinceye kadar. Ve elimizdeki evrak Hümayun'dan 1840 yıllarına kadar Mehterani Hümayun ekibinin maaş aldığına ilişkin elimizde belgeler var. O dönemden sonra Avrupa'dan bir bando getiriliyor. O bandoya da Müzikal Hümayun bandosu adlandırılıyor. Şimdi eskiden Yeniçeri yürürken dümtek dümtek dümteke tek tek sola dönüp selam verir. Dümtek dümtek dümteke tek tek sağa dönüp selam verir. Ya iki ile bir geri değil aslında, durup selam veriyorsunuz. O da Mehter'in ritmiyle ilgili. O yürüyüşe ve duruşa eşlik edecek bir ritim, usul o. Tabii yeni ordu kurulduğu zaman, Asakir-i Mansure-i Muhammediye kurulduğu zaman artık rap, rap, rap, rap temposu yürüyen bir Avrupa'yı ordu var. Ve bu orduya da eşlik edecek bir bando lazım. Marş açı bando lazım. Avrupa'dan bandocular, üstadlar, hocalar getiriliyor. Ve Müzikal Hümayun bandosu adı verilen bir bando kuruluyor. Bu bando zamanla kaldırılan Enderun'daki meşkanenin yerini alıyor ve zamanla gelişip ilk Türk konservatuarı oluyor. Müzikal Hümayun aslında ilk Türk konservatuarıdır. Guatelli paşalar, Donizetti paşalar getirilir. Daha sonra Ahmet Necip Paşa'nın da görev aldığı Türk paşalarının da nezdinde çok önem arz eden bir okul kimliğine bürünür. Ve işte o okula da biraz sonra hayatına gireceğimiz Hacı Arif Bey hocalık yapmaya başlar. Asker rütbesiyle görev yapmaya başlar. Osmanlı İmparatorluğu yıkıldığında Müzikal Hümayun önce İstanbul'dan Ankara'ya getirilir. Riyaseti Cumhur Filarmoni Orkestrası adıyla, sonra da ismi yeni çıkan kanunla Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası adını alır ki Müzikal Hümayun söylediğin gibi hem ilk Türk konservatuarıdır hem de bugünkü CSO'nun temelini teşkil eder. Hacı Arif Bey'imiz de orada hocalık yapmış bir üstattır.
Hatta şimdi şöyle de diyebilir miyiz Hacı Arif Bey'e geçmeden, Türk müziğinin her alanda çok sesli, efendim klasik tek Türk sesli müziği ya da Türk sanat müziği şimdiki deyimle falan filan birçok alanlardaki ocağıdır diye.
Öncüsüdür, ocağıdır, çok kıymetlidir. Evet. Zaten son kitabım Name-i Cihan'ı da özellikle Guateli Paşaları, Ahmet Necip Paşaları, Donizetti Paşaları ve Hacı Arif Bey'i çok uzun süre anlatıyorum.
Tamam, çok güzel. Şimdi dinleyicilerimize de anlatmadan önce hemen bir müzik dinleyelim ve ardından bu güzel ve derin sohbete devam edelim. Evet, dinleyelim.
Ne dinleyelim hocam?
Yine Hacı Arif Bey'in ikinci eşi Zülfü'nü yarık kaybetmesinin üzerine acısını anlattığı muhteşem bir eser. Nigah mesine canlar dayanmaz. Sabit Otur Gülerman'dan dinleyelim bu güzel sabah şarkıyı.
Evet, dinleyelim.
Dinleyelim efendim.
Nigah mesine canlar
güzeldi değil mi? Muhteşem.
Evet.
Ben yalnız birazdan şunu isteyeceğim. Sizin de bir şeyler söylemenizi isteyeceğim.
Buradanırız seve seve.
Evet.
Seve seve.
Hemen şimdi Hacı Arif Bey'i konuşalım.
Hacı Arif Bey 1831 yılında İstanbul'un Eyüp semtinde doğuyor. Eyüp tabii çok ruhani bir semt. Daha küçücük yaşındayken mahalle mektebine başlıyor. Fakat o kadar çok ilahi söylüyor, o kadar çok duymuş, sağdan soldan ezberlemiş müthiş bir hafızası var ki hocasının dikkatini çekiyor. Ve bir iki sene önce mahalle mektebini bitirmiş olan Zekai Efendi'yi çağırıyor. O da ileride büyük dede olacak Zekai Dede Efendi. Diyor ki bak bu Mehmet Arif, o zaman tabii Mehmet asıl ismi, senin mahalle arkadaşın, kardeşin, çok ilahi okuyor. Bunu sana emanet ediyorum. Sen de Eyüp Mehmet Bey'e musiki meşk etmeye gidiyorsun. Öğrendiğin her şeyi Mehmet Arif'e öğret. Zekai Efendi Mehmet'in kardeşi biliyor. Hacı Arif Bey'in asıl ismi Mehmet. Ona hocasının öğrendiği bütün şarkıları öğretmeye başlıyor. Fakat öyle garip bir şey ki Eyüp Mehmet Bey haftada bir iki şarkı öğretiyor Zekai Efendi'ye. Ama Hacı Arif Bey 8-10 tane şarkı öğrenecek kadar da hafızası var. Kısa zamanda Zekai Efendi artık öğretecek bir şeyi olmadığını anlayıp hocasına götürüyor. Eyüp Mehmet Bey'e götürüyor kardeşini. Hocası Eyüp Mehmet Bey Hacı Arif Bey'i çok beğeniyor. Ona sık sık meşk etmeye, şarkı öğretmeye başlıyor. Ve aralarında küçük bir sürtüşme oluyor. Sebebi de şu. Eyüp Mehmet Bey murabba gibi, ağır semai, yürü semai gibi büyük form öğretme niyetinde Hacı Arif Bey'e. Ama bizim küçük Mehmet'imiz de şarkı formunu çok seviyor. Şarkı öğrenmek istiyor. Ağır formları öğrenmek istemiyor. Hafızası çok iyi. İstese öğrenir ama sevmiyor. Fakat çok da fazla üstelemiyor. Çünkü daha yaşı çok küçük. 6-7 yaşlarında. Onu kırmak istemediği için de meşhine devam ediyor. Bir gün Eyüp Mehmet Bey de hocası Dede Efendi'ye giderken Hacı Arif Bey'i sübs olarak götürüyor. Dede Efendi bu küçük delikanlı kimdir dediğinde öğrencimdir hocam diyor. Çok yeteneklidir. Hafızası muhteşemdir. Meşhede ne verirsem almaktadır. Bir meşk etmesini, bir şarkı söylemesini söylüyor Dede Efendi. Ve Dede Efendi'nin o günler yeni bestelediği bir eserini, daha yeni duymuş bir eserini Hatas o kadar güzel okuyor ki artık yaşlanmış, kocamış, ders vermeyen Dede Efendi bana haftada bir iki kere orada seninle meşk edelim deyip ona bir ufak iltimas geçiyor. Ve küçük Mehmet'imiz Hacı Arif Bey önce ağabey Zekai den, sonra Eyüp Mehmet Efendi'den ve arkasından da Büyük Dede'den meşk ederek olgunluk çağına erişiyor. Eyyubi Mehmet Efendi öğrencisinin çok yetenekli olduğunu biliyor ama artık yaşı 16-17'ye gelmiş. Onun da ekmek kazanmasını istediği ve buna inandığı için de ona Kaleb'de bir memuriyet ayarlıyor. Fakat bu arada Sultan Abdülmecid'in annesi Bezmi Alem Valide Sultan metini duyuyor Hacı Arif'in ve onu dinlemek istiyor. Kalemden bir gün huzuruna çağırıyor. Hacı Arif Bey'i dinliyor. O kadar beğeniyor ki tabii o zamanlarda şimdi de olduğu gibi sultanlık falan hikaye bütün işler kadınların emriyle ve kadınların sözüyle yürüyor. Oğlum diyor ki oğlum bu Hacı Arif Bey'de Mehmet Arif'te iş vardır. Sen bunu bir dinle. Belki sarayda bir görev verirsin. Abdülmecid de bir gün huzuruna çağırıp Mehmet Arif'i dinledikten sonra gerçekten çok yetenekli buluyor ve müzik aymağında eğitim almasını, orada öğrenci olmasını istiyor. Ama hem kalemde memuriyetini sürdürürken hem müzik aymağında öğrencini sürdürürken o kadar büyük bir yetenek ve vasıf gösteriyor ki kısa zamanda saray protokolü öğreniyor. Kısa zamanda hocalık yapacak duruma geliyor ve daha henüz yaşı 19-20 iken mabeyinci lik görevine atanıyor. Mabeyinci padişahın dışarı ilişkilerini düzenleyen bir numaralı protokol erbabı. Daha küçük yaşındayken güzel sırmalık kıyafetini giyiyor ve padişahın mabeyincisi oluyor. Ve müzik aymanı da küçük küçük çaplarda genç delikanlılara, yaşıtlarına ve kendisine birazcık küçük delikanlılara ders vermeye başlıyor.
Hocam bir şey aklıma geldi şu anda. Şevki Bey hayatının bir döneminde var galiba değil mi?
Şevki Bey daha çok küçük. Hacı Arif Bey'in hayatının sonlarına doğru
var. Ha, o
doğup
zaman,
da tamam. Genç yaşında öğrencisi oldu.
Evet, evet. O daha zaman daha dünyada yok. İleriki zamanlarda
tabii,
geleceğiz.
Daha
zaman.
Dünyada
tamam,
yok.
Tamam.
Abdülmecid de çok beğeniyor. Ve annesiyle Bezmi Alem Valide Sultan'la acaba haremdeki genç kızlara ders verse mi düşüncesi peyda alıyor. Fakat haremde öyle bir yer ki Hacı Arif Bey de son derece çeneli, saray protokolünü çok iyi bilen, karizması olan, dik duran, biraz da sert tabiatlı, havasından da geçilmeyen, hafif de şımarıklığı da olan, sesi de çok güzel bir delikanlı. Acaba haremde tehlike arz eder mi? Düşüncesi peyda alıyor. Ama Valide Sultan diyor ki ben kızlara asla tembih ederim. Harem ağalarına, kalfara da tembih ederim. Araya mesafe koydurup öyle bir ilişkiye, öyle bir muhabbete izin vermem diyor. Ve Hacı Arif Bey haremde hocalığa, aynı zamanda da mabeyincilik görevine devam edecek konuma geliyor. İşte tehlike çanları da burada çalmaya başlıyor.
Ne güzel böyle dizi gibi anlatıyorsun.
Değil mi? Değil mi?
Gerçekten öyle.
Yaparımızda misafir öğrencilerim de gelirler derslere mi? Hocam evet. Derslerini şov gibi, masal gibi dinliyoruz dersler.
Evet, çok güzel.
Hadi bir çıkın bakayım, bir çay kahve için bir dinlenin derim. Hocam çok güzel dersler gidiyor, devam edelim derler. Ya derim, 3 saat üst üste bırakın, ben bir ihtiyacımı göreyim. Nasıl içeyim, dinleneyim. Ama bırakmazlar beni, hoşuma da gidiyor.
Ben de şimdi bırakmıyorum. Şimdi diyorum ki, lütfen bize bir şarkı söyler misiniz efendim? Rica etsek.
Mesela Hacı Arif Bey'den hareme gir... daha adımını atmış o haremdeki o kadar genç kızları görünce hemen bir beste yapmıştır eminim. Onlardan tabii, bir tane bir şey mırıldanın mesela.
Şimdi aslında kadınlar için söylediği varsayılan ama aslında saptamalarım sonucunda bir kadına değil de bir padişaha bestelediğini düşündüğüm eser var. Onu mırıldanayım. Büyük ihtimalle de bunu ya Abdülmecid ya Abdülaziz için bestelemiştir. Vücud ikliminin sultanı sensin.
sultanı sensin, efendim derdimin dermanı sensin, efendim derdimin dermanı sensin. Bu cismi natıvanın canı sensin. Bu cismi natıvanın canı sensin. Efendim derdimin dermanı sensin. Efendim derdimin dermanı sensin.
Çok güzeldi. Nefesinize, yüreğinize,
sizler
sesinize
sağlık. Oturarak çok zor.
Olsun yine
bizim
de
çok tulum
güzeldi.
Dediğimiz o diyafram evet, çalışmıyor.
Yok, gayet olsun. Güzeldi efendim.
Biz bize mabed ediyoruz. Bir çok iddiamız yok.
Evet. Kaldığımız yerden devam edelim.
Hareme ayağını attı.
Hareme ayağımızı attık. Tehlikeli sular yüzmeye başladık. Evet. Hacı Arif Bey ders verirken, tabii o zamanlar biraz da harem atmosferini canlandıralım. Tabii harem kızlarına paldır küldür bir erkek mi? Hoca da olsa teslim edilmez. Bir kere arkada o meşhur ellerini çapraz önüne bağlamış harem ağası duruşuyla sağlı sollu iki tane zenci harem ağası duruyor. Ve kızların yüzünü görecek şekilde de bir tane kalfa mutlaka duruyor. Dersine eşlik ediyor. Hacı Arif Bey dersleri verirken 14-15 yaşlarında bir Çerkez güzeli Çeşmi Dilber'le göz flörtüne başlıyor. Söylediği şarkılar içerik itibariyle sanki hep Çeşmi Dilber'e söylenir gibi. Tabii her derse de kızlara tek tek şarkı söyletip öğrettiği şarkıları kontrol etmek durumunda. Çeşmi Dilber'in söylediği, seçtiği şarkılar da sanki hep Hacı Arif Bey'e gönderme gibi. Tabii bunu kalfalar sultanın gözü kulağı içerikli casusları fark ediyor. Ve önce valide sultanı, arkasından da padişaha aksettiriliyor. Ama o dönemlerde artık esir ticareti yasaklanmış, kafa kesme, boğma gelenekleri tarihe karışmış. Eski kadar değil o işler. Ve Hacı Arif Bey de saray protokolünü çok iyi bilen, ünü İstanbul'un dışına taşmış, hatta yurt dışına taşmış büyük bir besteci. Böyle bir besteciye kıymak mümkün değil. Ona uygun bir maaş, Vişnelik Mahallesi'nde uygun bir ev ile Çeşmi Dilber'le evlendirilip cihazlanıp, çeyiz dediğim şey cihazlanmaktan gelir. Saraydan dışarıya gönderiliyor kibar bir dille. Hacı Arif Bey akıllı.
Can kurban böyle kibar tabii, bir dille. Yani
saraydan kız
istediği
çıkarıyorsunuz.
Aşkı aşkına veriyorlar işte ev veriyorlar maaşı
tabii
da var.
Ki, tabii
can
ki.
Kurban can böyle kurban. Kibar bir lisanla sürgüne.
Fakat işin tehlikeli tarafı Hacı Arif Bey'in çocuğu olduktan sonra Çeşmi Dilber hırçınlıklara başlayıp Hacı Arif Bey'i üzmeye başlıyor. Nedeni de şu. Aslında Çeşmi Dilber Hacı Arif Bey'i sevmemekte. Aşık değil. Harem kızıyla bir bahse girmiş. Hacı Arif Bey'i kim tavlar ya da tavlayabilir misin diye. Bir o bahsi kazanmış ama hayatına mal olacak. Bir süre sonra mahallenin zengin bir tarak tüccarıyla anlaşıp kaçıyor. Çocukları da Hacı Arif Bey'le bırakıyor.
Eyvah eyvah.
Bunun üzerinde Hacı Arif Bey'i niçin terk eyleyip gittin azalim Mısra'yla başlayan meşhur şarkısı besteliyor. Bu arada Hacı Arif Bey akıllıca davranıyor. Tabii sesinin kariyerinin sürekli olmayacağını bildiği için bir çiftlik alıp ileride ineklerle, hayvanlarla belki süt imalatına başıma düşesi var. Bir yandan hayatını böyle garantiye alma çabasında. Şimdi işin başka boyutuna gelelim. Tabii padişah bir saraylı kızın Hacı Arif Bey'le evlendirildiğini daima duyuyor. Ve onun da bir tarak tüccarıyla kaçtığını da bildiği için öncelikle kendisini ve kızlar ağasını suçlu hissediyor. Neden? Demek ki biz Çeşmi Dilber'e saray edebi, saray ahlakı verememişiz. Onun kocasını bırakıp gitmesinde bizim de payımız var. Kendimizi suçlamalıyız deyip güzelce bir kızlar ağasını ve harem kalfalarını azarlıyor. Ve Hacı Arif Bey'i yine eski görevlerine iade ediyor. Hem müzik aymağında hocalığa devam ediyor, hem harem kızlarına ders verecek ama mabeyincilik görevi yok artık. Keşke mabeyincilik olsaydı da haremdeki görevlerine iade edilmeseydi. Çünkü adam tehlikeli. Daha önce yaşananlar da belli. Bana göre Abdülmecid'in bir hatası, aynı hatası yineleyip Hacı Arif Bey'i tekrar eski görevine iade ediyor. Fakat bu sefer de yine göz flörtüne başladı. Bir başka Çerkez kızı var. Zülfü Nigar, ama bir fark var ki Zülfü Nigar gerçekten Hacı Arif Bey'i sevmektedir, aşıktır. Tabii yine padişah kulağına gidiyor. Yeniden cihazlanıp Zülfü Nigar'la birlikte uygun bir maaşla sarayın dışına çıkarıyor Hacı Arif Bey.
Buraya bir virgül koyalım o zaman. Zülfü Nigar'la da aşığın, aşkının simgesi midir bilemiyorum ama biz en azından simgeleştirelim, bir müzik çalalım.
Şimdi. Tabii. Az önce mırıldanmaya çalıştığım meşhur Nihayet eseri Vücut İkliminin Sultanı Sensin, Vedat Çetinkaya'nın sesinden dinleyelim.
Dinliyoruz,
dinliyoruz efendim. Vücut İkliminin Sensin, Vücut İkliminin Sultanı Sensin. Efendim derdimin dermanı Sensin. Efendim derdimin dermanı sensin. Bu cismi nativanın canı sensin. Bu cismi
muhteşem bir eser dinledik.
Ne kadar güzel söyledin.
Önce sizden dinledik, sonra buradan selam olsun.
Evet. Kulaklarımızın pası gitti. Evet.
Kaldığımız yerden devam edelim. Hacı Arif Bey, ikinci aşkı.
Evet.
İkinci aşkında kalmıştık.
Zülfü Nigar'ın duyguları gerçektir. Çeşme Dilber gibi sahte değil. Gerçekten Hacı Arif Bey'i sever. Ona kol kanat gerer. Gerçek bir kadındır. Sevgi dolu bir kadındır. O da dünya tatlısı bir evlat verir Hacı Arif Bey'e. Fakat ne yazık ki bir süre sonra öksürükleri, aksırıkları başlar ve kan kusmaya başlar. Zülfü Nigar'ın verem olduğu anlaşılır. Padişah o kadar üzülür ki saray hekimlerini gönderir. Sık sık muayene olur ama o dönemlerde çözümü yoktur. O eşinin kan kustuğu günlerde programın başa dinlediğimiz meşhur Segah eserini beseler Hacı Arif Bey. Olmaz ilaç sineye sat pareme, çare bulunmaz bilirim yareme. Baksa tabiban cihan çareme, çare bulunmaz bilirim yareme. Ve günün birinde artık sayıklamakta olan Zülfü Nigar'ın başucunda yatmaktadır, uyumaktadır Hacı Arif Bey. Bir sabah ezan okunurken uyanır ki eşi Zülfü Nigar yarı soğumuştur, ölmüştür. O zaman da aklına şu gelir. Yeni evlerde bir oyun vardır. Genelde genç kız, genç kadın ölü taklidi yapar. Erkek onu gıdıklar. Onu uyandırsın ister. Cilveleşmek isterler. Herhalde o da vardı ki Hacı Arif Bey dürter. Uyan Zülfü Nigar, uyan, ama uyanmaz. İşte onun ölümünden sonra, toprağa verdikten sonra da az önce dinlediğimiz meşhur Sabah şarkısını beseler. Nigah mesline canlar dayanmaz. Uyanmaz uykudan canan, uyanmaz. Hacı Arif Bey'in bu acı dolu yaşamı Abdülaziz'le, Sultan Abdülaziz'le, o zaman şehzade, birazcık deva bulur. Onun saray dışında olduğunu, onun iyi bir müzik şinası olduğunu, Anadolu yakası köşklerde yaşayan şehzade Abdülaziz ve annesi Pertemniyal Sultan duyarlar. Neyi çalmaktadır Abdülaziz? Biraz da tambur tıngırdatmaktadır. Hacı Arif Bey'i belli günlerde Anadolu yakasındaki köşküne davet eder. Ondan ders alır. Onunla meşk etmeye başlar. Ve çok güzel zamanlar paylaşırlar. Abdülmecit öldükten sonra yerine Şehzade Abdülaziz sultan olur. Kardeşi sultan olur. Artık Pertevniyal sultan da valide sultandır. Abdülaziz gerek yaşadığı çileleri, üzüntüleri bilmektedir Hacı Arif Bey'in. Gerekse şehzadeliği sırasındaki dostluklarına ve hocası yerine görür. Ona binaen Hacı Arif Bey'i saraya alır. Ama başı bir görevle, artık Hacı Arif Bey olgun bir insandır, onu baş hanende, ser hanende olarak saraya alır. Ve haftanın belli günlerinde Hacı Arif Bey'i dinlemeye başlar.
Baş şarkıcı baş manasına şarkıcı geliyor.
Hanendeyi, solist sazendeyi çalgıcı anlamında kullanırdı Osmanlı. Hı hı. Eğer padişah sazende falsa dinlemek istiyorum diyorsa, o gün sadece çalgı müziği dinlemek istiyordur. Hanende falsa istiyorum diyorsa, çalgısız sadece hanede dinlemek istiyor veya çalgı eşinde solist dinlemek istiyordur. Hanende ve sazende yan bölüğünü istiyorum diyorsa, hem peşevin, taksimin olduğu, hı hı, hem fasıl programının o kâr, kârın atık, kârçe, murabba, ağır sema, yürük semayı, şarkılar, türküler ve saz semayı formuyla biten uzun bir konser programından oluşan bir fasıl dinlemek istediğini anlarız. Ve o zaman da 3-4 saat süren bir fasıl dinlerdi padişah. Anlaşılıyor ki o hanendelerin başı, baş solist olarak almış.
Buradan şunu da anlıyoruz ki aslında ne kadar derin bir kültür, öyle değil mi? Özellikle de sizin de demin de söylediğiniz gibi Osmanlı'nın son yıllarında padişahlar saray kültürü içerisinde müziğe ne kadar büyük bir yer veriliyor, ne kadar önemli.
Hocam
veriliyor.
Sadece soyunlarına değil, ilkinden beri öyle. Şimdi hep şunu söylerim. Osmanlı Sarayı'nın bir okul olduğunu unutmayacağız. Hı-hı. Bütün dünya sarayları bir devlet idari merkezi iken, anladım.
Yani kurumsal anlamda.
Tabii tabii.
Kurumsal anlamda.
Osmanlı Sarayı aynı zamanda Enderunu'yla, haremiyle bir okuldur. Hı-hı. Osmanlı Enderunu'ndan geleceğin padişahları, geleceğin sadrazamları, geleceğin müzik şinasları çıkarlar. Ve şehzadeler daha şehzadeliği döneminde Enderun'daki diğer iç oğlanlarıyla beraber hiç şehzade olduğu düşünülmeden sıradan bir insanmış gibi her türlü Farsça, Arapça, Fransızca ve musiki, siyasal bilgiler, tarih dersi bir donatılırlardı. Bütün şehzadeler, padişah adayları çok iyi bilimsel bilgiyle eğitilirlerdi ve musiki bilgisi verilmeden de bir şehzadenin padişah olması mümkün görülemezdi. Çok iyi söyleyemeyebilirsin ama bir çalgıyı çalacaksın. Çok iyi söyleyemezsin, çalamazsın ama beste yapacaksın. Belki ilerisinde bir program yaparız Sultan Besteciler diye. Hı-hı. Bir kere 3. Selim var. Evet. 17-18 asrın çok büyük, evet, bir bestecisi. Ve 3. Selim 14 tane mürekkep makam bulmuş bir besteci. Evet. Bir derslerde ben hep şunu söylerim. 3. Selim hiç padişah olmasaydı, sadece besteleriyle, eserleriyle ve bulduğu 14 tane mürekkep makamla anılacak olsaydı bir müzisyen olarak, yine tarihimizde bugün bulunduğu parlak yerinde olurdu. O kadar büyük besteci. Abdülmecit iyi bir piyanist. Abdülaziz hem Türk müziği formunda hem Avrupa müziği formunda eserler vermiş, orkestra eserler yazmış bir besteci. Vahdettin'in bile çok iyi bir kanuni olduğunu ve çok iyi besteleri olduğunu falan hep biliyoruz.
Bunları konuşuyor.
Tabii çok zengin bir kültür. Evet. Yani Osmanlı'da sanatla, müzikle iç içe olmayan bir sultan düşünemiyorum. Hatta çok ilginç bir şey söyleyeyim hocam. Avrupa'da bana bir imparator söyleyeyim, bir kral söyleyeyim, bir senfonisi, operası veya bir kantat olsun.
Yok değil mi?
Ben
yok.
Bilmiyorum.
Ama Osmanlı sultanları içerisinde hem de elle tutulur, kalmaz. Sadece çok sayıda, çok azdır.
Son çarı biliyorum. Son çar ya da babası, çok emin değilim. Fagot çalıyor.
Tabii.
İyi derecede tabii. Fagot çalıyor.
Ama Osmanlı sarayından birçok besteci sultan tabii çıkmış. Hatta şunu söyleyeyim. Bana bir veya iki tane kılı besteci sayın klasik müzikten, eskilerden. Biliyor musunuz? Yok ama Osmanlı'da Dilhayat Kalha var. Leyla Saz Hanımefendi var. Çok var. Çok. Neden biliyor musunuz? Aslında bu biraz da dinle ilgili. Osmanlı gündelik yaşamı kadınla erkekte ayırıyor. Kadınlar haremde, erkekler Enderun'da. Bugün evimizde de öyle. Size misafirliğe gelsem misafir salonunuzda otururum. Yatak odanıza giremem. Orası mahrem. HRM kökünden gelen haram. Harem olan yeriniz. Hala bunu yaşıyoruz. Selamlık olan kısmınız salonunuzdur gibi düşünelim. Evet. Kadın erkeğin yaşamı ayrıldığı için kadın kendi müziğini kendi yapmak zorunda olduğundan kadın çalgıcı, kadın besteciler ötürüyor. Yani aslında hayatı zorlaştıran bir harem ve Enderun hayatı, selamlık, haremlik hayatı müziğe geldiğinde kadına müzik yapma, beste yapma, çalgı çalma hakkını vermiş. Böyle bir rahatlığı var. Evet.
Evet, acayip, geri dönelim değil mi?
Geri dönelim, evet. Ya ben şey anlamında söylemiştim, yanlış anlama hocam. Tabii ki size kadar bilmem mümkün değil. Kurumlaşması anlamında.
Tabii.
Müziğin kurumlaşması anlamında Osmanlı'nın son dönemleri daha ilginç buluyorum.
Evet.
Müzik, sanat, ilim her döneminde var tabii ama kurumlaşması mesela Mızıkay, Humayun dedik. Tabii. O ve benzeri kurumlaşması anlamında son dönemlerinde çok daha ciddiye alınmış. Çok. Memurlar efendim oluşturulmuş, insanlar para kazanan yani bir kurum haline gelmiş.
Evet, evet.
Evet hocam, Hacı Arif
Bey. Hacı Arif Bey Serhanende olarak Abdülaziz'in huzurunda müzik yapıyor. Bir gün Valide Sultan'ın, Perteviniyel Sultan'ın da olduğu bir ortamda müzik icra ederken kahve getiren bir kızla göz teması kuruyor Hacı Arif Bey. Nigarnik Kalfa. Bu Kalfa, Perteviniyel Valide Sultan'ın çocukluktan beri aldığı, elinde büyüttüğü, seni ben evlendireceğim, ben yuvanı kuracağım dediği bir kızcağız. Hemen bunu Perteviniyel Valide Sultan hissediyor. Fasıldan sonra kızı yanına çağırıyor. Diyor ki, kızım senin Hacı Arif Bey'le göz teması kurduğunu gördüm. Sen onunla evlendirsin ister misin? Siz nasıl uygun görürsünüz efendim der. Aslında bu evet demektir.
Kabul ediyor yani.
Tabi aynı teklif Valide Sultan aracılığıyla Abdülmecid'e gidiyor. Abdülmecid de bir gün Hacı Arif Bey'le konuşuyor. Diyor ki, Hacı Arif Bey sizi Nigarnik Kalfa ile evlendirsek uygun bulur musunuz? Nasıl takdir buyursunuz sultanım diyor. O da istemem yan cebime koyun, bir başka söyleme tabii. Evlendiriliyorlar. Fakat sarayın içine çıkarılmıyorlar. Çünkü artık daha doğal bir ortamda evlenmişler. Fakat Hacı Arif Bey biraz yaşından dolayı mı diyelim, gördüğü itibardan dolayı mı diyelim, hafif huysuzlukları, birazcık böyle şımarıklıkları artmaya başlıyor. Bir gün bir fasıl sırasında bir sazendeyi azarlıyor. Abdülaziz diyor ki, anlaşılan huzurumuza hazırsız gelmişsiniz, bir daha tekerrür etmesin. Terk ediyor faslı ama ertesi günde uygun maaş karşılığında Hacı Arif Bey kapıya konuyor. Nigarnik Kalfa'yla dışarı konuyor. Ama artık acayip bir akıllı, süt imalatına başlamış bir çiftliği var. Çiftliğine çekiliyor. Abdülaziz intihar mı eder? Öldürür mü? Hala tartışılır. Yerine önce 5. Murat geçer. 3 aylık bir süresi vardır. Çok az padişahlık yapmış bir padişah. Akıl rahatsızlıkları var. Tahttan indirilip yerine 2. Abdülhamit geçirilir. 2. Abdülhamit'in tahtta olduğu sırada İran Şahı İstanbul'daki elçisi Muhsin Han aracılığıyla Hacı Arif Bey'i İran'a çağırır. Muhsin Han bir gün bir altın tabak hediye eder Hacı Arif Bey'e. Sizin sultanımız, şahımız İran'a bekler der. O da der ki, daimi olarak mı? Fasıl dinlemek için mi? Daimi olarak. Vallahi der, saray uygun görün bilmem. Çünkü şu anda haftada bir gün bile olsa derse gitmekteyim. Akıllı çünkü. Padişah 2. Abdülhamit'i çiğneyip de olur diyemez. 2. Abdülhamit çok akıllı bir sultan. Hacı Arif Bey'i elden kaçımının tarih sonunu bildiği için de hemen şöyle der. Hacı Arif Bey'in saraydan ayrıldığını katiyetle işitmedim. Kendisi sarayımızın ve müzik kaymağımızın çok kıymetli bir elemanıdır. Görevlerinin başındadır. Ve haftada iki kere görev alması için tekrar saraya davet eder ve Hacı Arif Bey görevini devam eder. Bir gün 1885 yılında son bestelediği eser Grup Etti Güneş Dünya Kırardı mısrayla başlayan meşhur eserini öğrencine meşk ederken birdenbire kalbe sıkışır ve öğrencinin kollarında hayata veda eder.
Ay, daha konuşacak çok şeyimiz var ama buraya da küçücük bir müzik koyalım.
Evet, az önce anonsunu yapmış oldum. Grup Etti Güneş Dünya Kırardı.
Evet.
Bunu da Ahmet Özcan'ın sesinden dinleyelim.
Dinleyelim efendim.
Grup Etti
Evet, ne kadar güzel söylemiş Ahmet Özhan. Çok güzel bir şarkıydı.
Eser de güzeldir.
Evet.
Seçil Hanım, vakit yine su gibi aktı geçti.
Yani ben bazen diyorum ya, programlarda konuşacak, kesecek bir durum olmuyor. Çünkü sohbet o kadar güzel oluyor ki.
Evet.
Sevgili Günay Hocam, yani o kadar derin bilginiz var ki.
Teşekkür ederim.
Bu bilgiler sadece hani derin olmakla kalmayıp anlatım, sunum da çok güzel.
Teşekkür ederim.
Öyle olunca böyle hikaye gibi, masal gibi dinliyor insan.
İşimi seviyorum, ondan kaynaklı herhalde.
Evet, çok güzel. Hem ondan hem de bir doğal bir yetenek olsa gerek olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için.
Rica ederim, zevkte.
Çok güzeldi gerçekten. Su gibi aktı,
gitti,
geçti derler ya. Evet sevgili dinleyicilerimiz, bu hafta Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı öğretim görevlisi ve müzikolog Sayın Günay Günaydın stüdyomuzdaydı. Kendisine tekrar sizin adınıza da teşekkür ediyorum. Ve haftaya tekrar görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın, sanatsız kalmayın efendim. Hoşçakalın.
Müzikte iz bırakanlar. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Ekrem Öztan.